Basecast. Beşiktaş Köy İçi Podcast'ten herkese selamlar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bay geçtiğimiz haftada kayıt alıyoruz bu sefer. Beyler hoş geldiniz. Şahin, Ömer, Taha abi ve Samet.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ben hemen bölüme geçeyim. Öncelikle bir galibiyet sevincimiz var. Güzel bir sıkıntı. Yani çok gol kaçırdığımız, yine her zamanki gibi çok gol kaçırdığımız bir Gençler Birliği maçı yaşadık. Ama mutlu sona ulaştık, farklı bir skorlar yani. Ondan sonra bugünün konuları zaten Denizlispor vesaire vesaire. Bayağı bir şey konuşacağız. Ben neyle başlayayım? Gençler Birliği maçıyla başlıyorum. Gençler Birliği maçıyla başlıyorum, evet. Ne düşünüyorsunuz? Taha abi senle başlıyorum.
Gençler Birliği maçında hani daha önceki yayınımızda konuştuğumuz hava muhalefetinden dolayı ertelenme olayı falan maçın sonlarına denk geldi. Belki maç 7 itibariyle başlamış olsa o maç oynanmayacaktı. İyi ki geri alınmış. Çünkü bizim bu maçı sıkışık fikstürde zamanında oynamış olmamız çok önemliydi. Bu arada ben gene skoru bildim. 2-0 veya 3-0 demiştim. Onu da hatırlatayım size. ya şöyle söyleyeyim. Ya ligin bu maçla, yani her hafta her maçta olduğu gibi, ligin en iyi futbolunu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu bir kez de herkes gördü, anladı. Çünkü Gençler Birliği gibi Ankara deplasmanı, soğuk bir Ankara deplasmanında bu skoru almış olmamız, bu futbolla, kaçan gollerle, pozisyon zenginliğiyle, oyun zenginliğiyle gelen galibiyet çok tatmin edici oldu herkes açısından. Ben açıkçası mutluyum. Bir de yani 11 günlük bir araya girdik. Maç gününden itibaren 11 gün tabii. O araya böyle moralli, motivasyonlu, iyi bir galibiyetle, deplasman galibiyetiyle girmiş olmamız tabii ki çok önemliydi. Gençler Birliği maçı hakkında aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çünkü hepimizi her açıdan tatmin eden bir maç oldu. Gerek kenar yönetimi, gerek saha içi, gerek sonradan oyuna girenler, Cenk'in iki gol atması.
Müthiş bir top oynadık ya.
Tabii. Yani son vuruşlar, ben geçen yayında da söyledim. Çok gol kaçırdığımız konusunda dem vuruyorsunuz. Geçen yayında da söyledim. Önemli olan pozisyona girebilmek. Hani bir maçta 10 pozisyonun 2 tanesini atarsın, 3 tanesini atarsın. Bir sonraki maçta 10 pozisyona girersin yine. 5 tanesini, 6 tanesini değerlendirirsin. Önemli olan o zenginliğini, hücum zenginliğini bulup pozisyona girebilmek. Ya, bu açıdan çok tatmin edici. Hepimizi de böyle şampiyonluk hayalleriyle kafamızı donatan bir maç oldu açıkçası. Çok uzatmayacağım çünkü eleştirilecek bir maçtan ziyade her açısıyla sevineceğimiz, sevindiğimiz bir maç oldu.
Valla Gezal'in golünden dolayı Samet'e verecektim pası ama sen 10 pozisyonun ikisini değerlendiririz deyince bence Ömer'i biraz triggerladım. Ben Ömer'e göndereceğim direkt. Abi bu kadar fazla gol kaçırıyor olmamızı nasıl çözeceğiz biz ya?
Yani 10 pozisyona girmek çok mutlu edici bir şey tabii ki. Yani ne kadar pozisyona girersek o kadar iyiyiz demektir ama yarın öbür gün daha zorlu rakiplere karşı 10 pozisyona değil 2 pozisyona girdiğimiz maçlar olacak. Bu 10 pozisyondan birini atıyorsak 2 pozisyondan hiçbirini atamayız. Yani çok büyük şans gerekir. Bizim çok daha bitirici olmamız gerekiyor bana göre. Yani hani pozisyona girmemiz iyi bir şey ama pozisyonları bitirmeye de başlarsak yani saçma sapan zora soktuk Gençler Birliği maçını. Biraz o yüzden hani skor öyle gözükmüyor ama 85 dakika tek golde yetindik. Ablukayı aldık rakibi ve bir türlü atamıyoruz. Yani karşı karşıya kaçan 11-12 tane gol var. Yani hiçbir takımın bu kadar kaçırmaması gerekiyor bence. Yani bir formsuzluk durumu vardı tabii ki Abubakar'larında ki Cenk girdiği andan itibaren zaten fazlasıyla şey yaptı. Cenk iki golünü attı ki biraz da sekerek oynadı bir yerden sonra. Karlı bir havada girdi. Güzel iki gol attı. Güzel bir galibiyet ama şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararlarıyla kazandığı bir hafta oldu. Fenerbahçe'nin ilk golü sıkıntılı. Galatasaray'ın zaten verilmeyen penaltısını Galatasaray taraftarı bile kabul ediyor. Böyle bir haftada Beşiktaş'ın vura vura deplasmanda karlı havada kazanması tabii ki Beşiktaş'ın favori olduğunu net şekilde gösterdi. Güzel bir galibiyet. Bay geçmemiz de bana göre iyi oldu. Çünkü çok fazla sakatımız var. Bu sakatların iyileşmesi bakımından bir hafta ara vermek iyi olacak bizim için diye düşünüyorum. Güzel bir galibiyetti.
Ben de aynı şekilde Gençler Birliği maçının hakkında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bizim için bay haftası öncesi çok önemli bir maçtı. Hava şartları ve kadrodaki eksiklikler birazcık da olsa soru işareti yaratmıştı maç öncesinde. İşte defans hattında Dorukhan'ın oynaması, Vida'nın olmaması, orada Necip'in oynaması. Bir takım soru işaretleri vardı kafamızda ama maç öyle olmadı. Gayet iyi başladık maça. Gezal'ın müthiş bir golüyle öne geçtik. Takım çok iyi bastı önde.
Gezal'e golü sen attırdın ya.
Evet, birazcık öyle oldu ama artık atması gerekiyordu. Yani asistlerin yanında artık taraftar olarak da biz de artık Gezal'dan hani çok büyük bir gol beklentisi içerisindeydik. Keza onu da çok güzel şekilde karşıladı. Çok muazzam bir gol attı. Yani muazzam bir gol attı ama şurada şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani Beyin Sports'un anketlerinde görmüşsünüzdür siz de. Hani birinci olamadı. Bu da hani maalesef bizim ülkemizdeki artık taraftarların futbola bakış açısı mı desem, yoksa yayıncı kuruluştan kaynaklı bir hani sorun mu desem bilmiyorum. Onun haricinde yine evet, Ömer'in de belirttiği gibi kaçan yine onlarca golümüz var. Bunlar dediği gibi böyle maçlarda atamıyorsak, büyük maçlarda ve hatta çok daha önemli maçlarda biz bunları kaçırırız. Bunlar da bizim çok canımızı sıkar. O yüzden takımın gol atamama gibi bir sorunu hala devam ediyor. Hani pozisyon bulmamız evet tabii ki de çok iyi bir şey. Hani bunları üç büyüklere baktığımızda bulamayanlar da var. Fakat bizim bunları yani 10 tane pozisyona giriyorsak, net pozisyondan bahsediyorum, en az biz bunların 5'ini kesinlikle atmamız gerekiyor. Yani çok da acımasız olmamız gerekiyor ki zaten normal şartlarda atmamız lazım bu golleri. Hani Larin'in
Samet'in açığı... Bir araya gireceğim kardeşim. Burada bir şey söylemem lazım. Ömer de sen de söyledin çünkü. Bak şöyle düşünmeyin. Hani 2 gol atmak, 3 gol atmak, 4 gol atmak için belli bir pozisyon sayısının üstüne çıkmak gerekiyor diye bir şey yok. Gençler Birliği maçında 4. dakikada daha kaleye ilk şutumuz uzaktan işte harika bir gole döndü. Hani bunu şöyle düşünmeyin. Biz işte illaki 2 farklı 3 farklı galibiyet almamız için 9 10 11 pozisyona girmemiz gerekiyor gibi bir şartlanmaya odaklanmayın. Ya atarsın ya atamazsın o pozisyonda. 50-50'dir. Bunu böyle pozisyon bolluğuyla illaki 10 pozisyon bulmamız lazım bir maçı kazanmamız için gibi şartlandırmayın. O oradaki gol atmakla yükümlü topçuların o anki formsuzluğuyla, form durumuyla alakalıdır. Bunu tabii böyle şartlandırmayın kendinizi.
Ya zaten hani onu tarif ediyorlar bence de, hani öyle hani işte pozisyona çok girelim, hani 20 tane girelim 2 tane atalım değil de, ya bu takımın ön tarafındaki adamlar hani bu Penza'nın uçuk kaçık performansını geçince, sol kanatta oynayan hani sezon boyunca geçmiş sezondan hiçbirisinde düşünmediğimizlerin 12 tane attı. 12 tane de Abubakar attı. Şimdi bayağıdır atamıyorlar, çok goller kaçırdılar. Trabzon maçını, Antalya maçını onların kaçırdığı gollerle kaybettik işte. Kupada da maç uzadı. Samet sözün biraz bölündü. Yine sana tekrar vereceğim ama hani bir 10 dakikayı bulduk. Şahin hiçbir şey söyleyemedi. Geçen yayında da bir yayın kesildiği için konuşamamıştı. Ben topu Şahin'e göndereceğim. Forvetlerle ilgili eleştirisini en çok onun merak ediyorum. Çünkü yani bu takım bu kadar gol kaçırınca biz çıldırıyoruz. Senin de çıldırdığını çok iyi biliyorum.
Ya ben evde en son artık duvarları yumruklayacaktım. Yani çok sıkıntıya düşecek gibi durumdaydık. Çünkü... ilk yarı gayet güzel bir futbol oynadık. Evet, yani ikinci yarı da başlar başlamaz tekrar güzel bir futbol sergiledi takım. Yani Sergen Hoca'nın bütün taktik ve teknik becerilerini saha yansıttı. Ancak bitiricilik konusunda gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani Abubakar'ın oğlu oldu. Onu anlıyorum.
Allah 40
gün önce annesi öldü. Yani çok duygusal değişimlere müsait bir durumda zaten Abubakar. Bunları yansıtabilecek de bir karaktere sahip, duygusal bir adam. Hani Abubakar'a parantez içinde bir affı var. Ancak Larin'in bu kadar düşmesi çok test konusu olabilecek bir durum. Osmanlı'nın çöküşü gibi adam oldu yani, ben anlam veremiyorum. Belki biz mi çok fazla büyüttük adamı, yoksa... bu böyle miydi, yoksa Sergen Hoca'nın taktiğinde bir sıkıntı mı olmaya başladı bilmiyorum.
Ama ben Cenk... Sergen Hoca'nın bir taktiğinde bir sıkıntı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Larin yine aynı rolde, aynı pozisyonda oynuyor.
Bence benim şahsi yorumum bu tamamıyla kendi form düşüklüğüyle alakalı bir durum.
Yani o da denebilir. Aslında doğru. Doğru diyorsun da. Yani Cenk burada biraz ilaç gibi geldi takıma. Evet. Yani direkt emin olun ben girsem serum, iki tane serum atsam yemin ederim ben daha az sevinirim. Yani Cenk girdi. Yani çünkü kurtarıcı gibi girdi. Ve bu rolü üstlenebildi. Yani burada bu kurtarıcı sadece takımı kurtarıcı değil. Abubakar'ın üstündeki yükü de alarak kurtarıcı modunu açtı. Larin'in üstündeki yükü de alarak kurtarıcı modunu açtı. Gezzal'ın yaptığı pasların doğru adrese gittiğinde golle sonuçlanabileceğinin de yükünü aldı. Yani takım bir nevi bir rahat nefes aldı Cenk'in girip. Yani o zorlu evet şartlar altında golleri yapması. Yani orada Josef'in adam 6 numara 8 numara ne derseniz deyin ben artık hiçbir şey demiyorum. Ben ona hani büyük bir kaptan diyorum yani kendimce. Adam girdi dakika 90 artı bilmem kaç gidip orada topukla pas verebilecek kadar oyunu okuyabilen. Cenk'in topukla gelen pası kontrol edebilecek durumda olduğunu hissedip ayak içi uzak köşeye vurabilecek bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yani bu bizim için çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum.
Cenk'in yaptığı etki şey gibi oldu ya, bu 10-12 tane atmamız gereken bir Galatasaray maçı vardı ya, 3-0 kazanmıştık sadece. Aynen. Bir türlü topu içeri atamıyorduk. Tosic vurdu ya, böyle mi vurulmaz öyle vurulur dedi resmen. Cenk de aynı şekilde ilk topta vurdu, kaleci çıkardı. İkincisinde de kardeşim öyle değil böyle vurulur. Penaltı attı yani kaleciye.
Aynen ya, Cenk'in transferi yaşadık.
Cenk'in transferi, Ömer'in çok doğru bir tweet'i vardı Cenk transferinde. Hani Cenk Larin yerine de oynayabilir kanatta. Abubakar sakatlandığında tabii Allah korusun öyle durumda Abubakar'ın yerinde oynayabilir. Ve hatta çift forveti de koyabilirsin. Ve hatta yedekte de bekletebilirsin. Yani ayrıca...
Kanatta bu, da oynayabilir.
Ayrıca bu oyuncu takımı biliyor. Ligi biliyor. Atmosferi biliyor. Camiyi biliyor. Ne zaman nasıl nerede davranacağını çok iyi biliyor. Yani Cenk transferi gerçekten... Hani zaten gelir gelmez iki gol atmasıyla da gördük. Her şeyle muazzam bir transfer. Her şeyle.
Artı Beşiktaşlı. Artı ha, evet. Yusuf Şimşek etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Çünkü 29 numarayı aldı adam ya. Hani bilmiyorum hatırlar mısınız, Yusuf Şimşek ilk geldiğinde 29 numarayı aldı. Cenk de herhalde ona ithafen mi oldu tam bilmiyorum ama hani eğer ki biraz ince düşünmüşse, yani bizim kadar ince düşünebilmişse kesinlikle onun bir etkisi vardır. 29 numara uğurlu olabilir.
Bu kadar Cenk konuştuk. Ben direkt olarak diğer maça geçerken Denizli maçına, hani Denizli maçında ön taraf nasıl olur diye konuşacağım. Çünkü Gezal yok. Gökhan Töre de bu arada iyi bir top oynadı bence. Yani Samet birazdan değinecek zaten bireysel performanslara. Ama hani Denizli maçıyla bir giriş yapar mısın Ömer? Sence yani ön taraf nasıl olacak? Orta saha vesaire.
Şimdi bu kimler olacak, kimler olmayacak tabii ki uzun süre olduğu için sakatlık konusunda net bir bilgimiz yok. Ama şu anki sakatların hiçbirinin dönmeyeceğini düşünürsek, bu şekilde tasarlarsak yeri en net olan herhalde Laiç'in 10 numara pozisyonunda oynayacağı gibi duruyor. Laiç çünkü iyi performans veriyor orada. Yani ileride 10 numarasız oynuyoruz aslında. Biz de hücum ofans pozisyonunda o olacak. Sağda işte Gezal iyi olursa tabii ki Gezal oynar. Olmazsa Gökhan Töre hakikaten denenebilir. Çünkü ışık vermeye başladı. Solda Larin yine çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani Enkudu çünkü Enkudu da girdikten sonra pek bir fayda vermiyor. Larin'den daha iyi ışık vermiyor. O yüzden solda yine Larin oynayacaktır muhtemelen. İleride ben bu sefer sağlıklı durumda olursa Cenk'in oynayacağını düşünüyorum Abubakar'dansa. Abubakar'ın bir maçta olsa dinleneceğini. Hatta belki Abubakar'ın memlekete gitme durumu bile olabilir şu anda. Bilmiyorum net olarak veya geç gelme durumu.
Dönecekmiş sanırım ya maça kadar.
Dönecek olsa bile belki yedek başlatılacaktır hoca. Çünkü Cenk çok flash bir başlangıç yaptı. Tabii sakatlığı olmazsa, sakatlığı olursa yine Abubakar olacaktır ileride. Gerideki eksikler tamamlanıyor. Önemli Rıdvan artık antrenmana çıkmaya başlıyor. Sol bekimiz geri dönüyor. Vida geri dönecek. Montero geri dönecek. Rozier zaten var. İyi olacak. Güzel. Denizli maçı zaten çok fazla zorluk seviyesi çok yüksek olacağını beklemiyorum. Bir bay geçtikten sonraki hafta oynayacağız. Umarım çok daha iyi döneceğiz kaldığımız yerden. Bu sefer golleri atarak döneceğiz. Öyle İnşallah. Umuyorum.
Samet.
Ben Kutu'ya değinmek istiyorum sadece Samet'e
buyur.
Geçmeden. Hani geçen podcast'te, geçen yayında Samet çok güzel bir şey dedi Enkudu hakkında. 70'ten sonra oyuna girebilecek bir oyuncu kıvamına bürünmeye başladı. Çünkü verecekleri bize kısıtlı olmaya başladı. Ben sadece bir şey eklemek istiyorum. Biz 2-0, 3-0 önde olursak Enkudu girmeli diye düşünüyorum. Çünkü o kilitlenmiş oyunu açması muhtemel bir oyuncu olarak düşünmüyorum artık. Çünkü yapabildiği tek şey sola çek, çizgiye in, orta kes. Yani bunu
Kararlar da
artık
çok
evet.
saçmalıyor.
Bir de şöyle bir etkisi var. Şimdi Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun Enkudu gibi bir futbolcuyla oynaması çok zor bir adam. Çünkü Cenk Tosun daha fazla al ver, tek paslara uygun bir adam. Oğuzhan, Gökhan Töre, ayrıyetten Olcay da vardı. Düşün ki
Evet.
Quaresma dahi Cenk Tosun'la oynarken tek pasa yönelik oynuyordu. Enkudu ise topu aldığı an topa basıyor, kafasını kaldırıyor. O esnada defans yerleşiyor ve pozisyon ölüyor.
Ben Şahin'e katılıyorum bu konuda. Zaten Gençler Birliği maçında da gördük. Enkudu sonradan oyuna girdiğinde hani hızını da kullanarak aslında pozisyonlara girdi. Hatta hani %90 diyeceğimiz bir pozisyona da girdi Enkudu. Yani Gençler Birliği maçında gol bile atabilirdi. Yani tamamıyla hamle oyuncusu olduğunu ben düşünüyorum. Yani dediğin gibi Şahin'in dediği gibi yetenekleri kısıtlı. Ne vereceği belli. Hani tutup da Enkudu hala ben ligin geri kalanını da diyorum. 11 başlayacak bir oyuncu değil. Ondan sonra ben Denizli maçı için de şunları söylemek istiyorum. Hani oyuncu bazında zaten bugün bizim kulübümüz bir açıklama yaptı sakatlıkların durumuyla alakalı. Hani Cenk Tosun ödem oluşmuş Cenk Tosun'da. Zaten Gençler Birliği maçının sonlarına doğru dizinde problem olduğunu görmüştük. Ödem oluştu. Montero ile Gezal ise idmanda şu an yer almıyor kulübümüzün açıklamasına göre. Ben Denizli maçına kadar bu iki oyuncunun yani Cenk'in ben iyileşeceğini çok düşünmüyorum. Yani Ömer ilk 11 başlar hani sakatlık durumuna göre dedi ama ben açıkçası çok Sergen Yalçın'ın risk edeceğini düşünmüyorum. Ben yine Abubakar'ın önde olacağını düşünüyorum. Gezal ise durumu belirsiz. Oynayabilir, oynamayabilir. %50, %50. Burada Gökhan Töre devreye giriyor. Gökhan Töre dediğiniz gibi iyi bir izlenim verdi bize Gençler Birliği maçında. Yani hazır olduğunu artık idmanlarda da tam olarak çalıştığını görüyoruz. Onun haricinde Montero dönüyor. Vida dönüyor. Defans hattımız iyileşiyor. Gençler Birliği
Rıdvan
maçına
dönüyor.
defans hattı demişken Gençler Birliği maçına şöyle bir şey vurgulamak istiyorum. Dorukhan bek oynadı. Yani sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama ben Dorukhan'ın bekte açıkçası iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum gerçekten. Hani neredeyse NSK'dan bile daha iyi performans sergiledi. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu Dorukhan'ın performansı hakkında?
Şöyle bir fikrim var bunda. Tabiye vermeden hemen önce zaten tabiye öyle verecektim de. Bu solda bu Sergen Hoca'nın oynattığı oyun mesela Rıdvan orada pas opsiyonu oluyor ya. Geçen bölümlerde Taha abi söylemişti. Rıdvan orada pas opsiyonu olduğu için hani Ensakal'dan farklı bir şey yaratıyor orada bir işte, hücum setleri açısından.
Orta
Dorukhan
saha
da ona
görevi görüyor
benzer
hücumda.
bir rol aldı. Dorukhan da tam ters ayağıyla
Kesinlikle.
aldı ama orta saha menşeli olduğu için orada biraz kotardı gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun Taha abi yani hem Denizlispor maçında ön taraf ne olur? Yani Hasiç de var sonuçta denklemde. Hasiç de olabilir. Bilemiyorum hoca ne kadar değerlendirir. Dorukhan vesaire. Buyur abi.
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Nsakala daha defansif özellikleri kuvvetli olan, daha fiziğe dayalı oynayan, pas alışverişinde çok bulunmayan ve bulunduğunda da eline yüzüne bulaştıran bir profil. Yani Beşiktaş seviyesinde bir sol bek değil. Bu kendi özellikleri çerçevesinde bile değil. Hani özellikle belirteyim. Zaten oyun sistemimiz anlamında hiç uyumlu bir oyuncu değil. Dorukhan'ın orada oynatılması şu şekilde elimizi güçlendirdi. Zor bir deplasmanda Dorukhan'la sol beke çıktık. Mecburen çıktık. Ensakala cezalı, Rıdvan sakat. Necip'i stoperde oynattık. Yoksa Necip sol bekte çıkacaktı maça. Stoperlerde de cezalı oyuncularımız olduğu için, sakat oyuncularımız olduğu için mecburi bir şekilde Dorukhan'la çıkılıp aslında bir sol bek veya sağ bek alternatifi yaratılmış oldu. Dediğim gibi daha önceki yayınlarımızda Beşiktaş'ın oyun sistemi beklerin hücum anlamında takım hücum yaparken orta sahada Josef'in, Atiba'nın yanında pas opsiyonu olan, oyun kurma görevi olan bekler. Yani oyun profilimiz bu. Rıdvan bunu çok iyi yapıyor. Hatta Rıdvan bunu Premier Lig seviyesinde yapıyor benim nazarımda. Özellikle Alex Arnold oyun şeklini Alex Arnold'a çok benzetiyorum. Tabi seviye olarak çok farklı oyuncular olmuş olsa da Liverpool'un sağ beki. O yüzden zaten şu anda 11-12 kulüp Rıdvan'ı izliyor. Beşiktaş'ın göz bebeği konumunda. Ama Dorukhan bunu çok iyi kotardı bu maçta. Özellikle Larin'le uyumu dikkat edin. Ensakalı oynadığında sol stoperi de bozuyor. Oyun anlamında, pas opsiyon anlamında. Önündeki Josef de Souza'yı da bozuyor. Kanadının devamındaki açıkta oynayan oyuncumuzu da bozuyor. Ben sizin aksinize mesela Larin konusunda ben size katılmıyorum. Larin tamam son vuruşlarda bir 3-5 maçtır eksiklik olabilir ama oyun anlamında Sergen Hoca'yı ve beni de açıkçası tatmin ediyor. Larin'in çünkü sadece hücumsal anlamda yaptıklarından ziyade defansif anlamda da çok önemli görevlerde bulunuyor. Mesela bekini rahatlatıyor. O yüzden ben kolay kolay hani Şahin söyledi tez yazılması lazım falan, ben bu görüşün çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Kusura bakma Şahin. Ve peş peşe maça çıkan oyuncularımız var hücumsal anlamda. Töremiz sakattı. İşte Gezal oynamadı bir süre. Laiç yeni yeni takıma girdi. Orada Larin ve Abubakar sürekli kupa lig maçlarında oynadı. Ve
bay geçmek ilaç gibi geldi ya.
Aynen öyle. Elinden geleni de yaptı Larin. Ben Larin'e çok böyle hakikaten haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu konuda. Tamam son vuruşlarda, son maçlarda yetersiz. Ama adam adama markajla oynatılmasına rağmen, çünkü rakiplerimiz bize artık bizim oyun sistemimize bir çare bulamadıkları için adamlarımızı, yani hücumsal oyunumuzdaki oyuncularımızı kapatmaya yönelik adam adama markaj oynatıyorlar. Buna rağmen toplu oyunda çok iyi verim verebiliyor. Denizli maçında yine Samet saydı, işte Gezal sakat. Gezal'in oynama ihtimali sanırım daha yüksek ama.
Yani %50 yani şu an hala tedavisine devam ediliyor ama Denizli maçına kadar herhalde yani çok ciddi bir şey olmadığı için zaten maç sonunda Gençlerbirliği maç sonunda da hani durumu iyi olduğu söylenmişti, açıklanmıştı.
Ya ben yayından önce bir bilgi aldım açıkçası, onu da söyleyeyim. Cenk'in oynama ihtimali çok düşük.
Evet düşük.
Gezal'in oynama ihtimali şu anda oynamama ihtimalinden yüksek. Rıdvan yetişiyor. Montero yetişiyor takıma.
Gezal için %70 diyebiliriz. Yani çünkü durumu dediğim gibi zaten maç esnasında, maçtan sonra da hani iyi oldu açıklanmıştı. Artı bay haftamız oldu. Orada da oyuncu için hem dinlenme hem de sakatların iyileşmesi için bir süre oluştu. Yani ben Gezal'ın oynayacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir şey olmadığı sürece.
Abubakar konusunda da Abubakar'ın hani hatırlarsanız önceki yayında veya bir öncekinde de olabilir. Samet sen hatırlat kardeşim. Abubakar'ın bir problemi daha var sanırım diyorduk. Aklı annesinde mi kaldı? Bir problem var. Saha içinde konsantre olamıyor demiştik. Biz hiçbirimiz bilmiyorduk. Eşi hamileymiş. Çocuğu evet. Oldu. Belki annesinden gelen duygusallıkla çocuğuyla ilgili bir problem de yaşayabileceğini düşünüyordu. Hani insanlık şey bu. Psikoloji sonuçta. İnsan onlar da. Evet, bu evet. Rahatlama sonucu bir de 10 günlük 11 günlük bir aradan dolayı bu çok dediğin gibi işte ilaç gibi gelecek takıma.
Ben Abubakar'ın daha iyi döneceğini düşünüyorum Abubakar'ın. Yani
aynen öyle.
Özellikle eşinin de doğum yapmasıyla birlikte bence artık kafasını toplayacağını ve Beşiktaş'a da çok daha hani daha iyi döneceğini düşünüyorum ben. Yani artık kafasını toplamış bir şekilde daha iyi döneceğini düşünüyorum.
Tabii çok iyi bir noktaya değindi. Özellikle bir iki dakikadır bekliyorum orada sözü almak için. Larin'le ilgili bu hani haksızlık ediliyor vesaire dedi. Yani katılırsınız ya da katılmazsınız bilemiyorum. Ben şeyi severim biliyorsunuz yani. Hem yangını hem aşırı övmeyi severim. Benim yangın ve aşırı yani övmedim hiç ama şimdiye kadar yangını çok yaptığım bir oyuncudan bahsedip Ömer'e vereceğim. Ömer ne diyecek merak ediyorum. Wellington'un son haftalarda oynadığı inanılmaz yani, abes iyi toptan bahsedeceğim ya. Hani tamam ben istemiyorum hala Beşiktaş'ta Wellington'u. Bence Beşiktaş seviyesinde olduğunu ben düşünmüyorum Wellington'un. Muhtemelen kızan çok olacaktır bana ama işte yani biz Ronaldo'yu mu alacağız, Ramos'u mu alacağız diyecek olan adam vardır. Eyvallah. Ama hani ben istemiyorum yani çok bu seviyede oyuncu. Ama çok yürekten oynuyor. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Sergen Hoca da orada o savunmadaki ufak hamleyi çözerek, işte Ensakalı'nın sol stoperi bozmasını çözerek, hani Vida orayı idare ediyor, Wellington sağda oynasın mantığıyla işlediğinde, yani şu hafta sonu oynayan savunma inanılmaz bir savunma yani. Dorukhan, Necip, Wellington oynadık yani ve Wellington el bombası diyoruz. Necip zaten yıllardır kimsenin hani ben bu sene artık hani kaptanımız vesaire diye oluyor ama bir hata yapılsa ilk asılacak adam yine Necip. Dorukhan'ın zaten korkunç kötü takımdan artık kopuk performansı diyeceğim. Bu tuhaf tuhaf savunma değişimlerine çok iyi ayak uyduruyor. Sergen Hoca çok düzgün bir düzen kurduğu için. Neyse çok fazla lafı uzattım. Wellington'la ilgili ne düşünüyorsun ve buradan da artık maçı bitirirsek bazı şeylere geleceğim biliyorsun telif vesaire. Onlardan da bahsedersen çok iyi olur. Konu bitmiş oldu artık yani maçla ilgili ekleyecek neyiniz var bilmiyorum ama buyur Ömer.
Wellington baştan itibaren savruk bir görüntü çizdi. Son 4 haftaya kadar. Son 4 haftayı dışarıda tutabiliriz. Yaptırdığı penaltılar var. Alanya'dayken de çok sık penaltı yaptıran bir oyuncu. Ve hiçbir zaman Beşiktaş'ın seviyesinde görülmedi. Bir de Anadolu'dan gelen oyuncuya her zaman bir ön yargı vardır. Onun üstüne oyuncu da hiçbir şey yapmadı.
En başta ben.
Tabii ki. Oyuncu da hiçbir şey yapmadığı zaman tabii ki yani artık kim aldı bu adamı? Hadi yollayalım kafasına giriliyor. Ama son 4 haftada Wellington'un şunu bir açık etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın hemen her oyuncusu artık hücum oynamak zorunda. Çünkü Beşiktaş'a 10 kişi kaldığında, Beşiktaş 10 kişiyken bile 11 kişi kapanılıyor artık. Yani hani seviyeyi anlamamız lazım. Beşiktaş karşı karşıya 12 gol kaçırdı diyoruz. Yani Beşiktaş'ın nasıl hücum ettiğini artık farz edin yani. 12 tane
ceza sahasına 40 kere girmişiz ya.
40 kere ceza yani sürekli oradasın. Bu şekilde bütün takımlar yani belki derbilerde bile Beşiktaş'a kapanılacak artık. Şimdi bu kapanılan maçlarda rakibin kilidini açmak için her oyuncunun hücum görevi alması lazım. Bekler zaten bizde artık kanat gibi oynuyor. Yani ikinci kanat oldular bekler. Josef deseniz sürekli gol arıyor yay çevresinde ablukadayken. Şimdi Wellington'u da şuradan geleceğim. Wellington da artık Beşiktaş'ta stoperle 6 numara arası bir şey oynamaya başladı. Wellington önde rakibi karşılıyor. Aralarda topa giriyor sürekli. Hücum kesiyor. Rakibin hücumunu ilk kesen oyuncu Wellington oldu ve böyle zaten artı puan topladı taraftardan. Wellington gerçekten iyi performans sergiliyor. O hatalarını da bıraktı. Soğukkanlılık kazandı. Burada Sergen Hoca'ya hak vermek zorundayız. Sergen Hoca çok uğraştı ama kazandı adamı. Bunu kabul edelim. Evet. Bu adamı sezon sonuna kadar mecburuz. Bu adam bizim stoper rotasyonumuzda olacak sezon sonuna kadar. Ve Sergen Hoca da bu şekilde kazanmış oldu. Tebrik ediyorum. Wellington inşallah böyle devam eder.
Sergen Hoca'nın burada şansı Sergen Hoca'nın ve Wellington'un şansı tribünün olmaması. Eğer ki tribün evet. olsaydı yani Wellington'u muhtemelen bir kadro dışı değil de muhtemelen çok düşük bir performansla oynamaya devam edecekti. Az oynamaya devam edecekti. Yani kazanamayacaktık açıkçası Wellington'u. Çünkü tribün olarak biz üstüne çok giderdik.
Ya Denizli Spor vesaire maçıyla ya da Gençler Birliği maçıyla ilgili artık yarım saati bulduk. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa ben artık yine birazcık her yayında yaptığımız gibi sağ dışından bahsetmek istiyorum. Bu özellikle Ömer sen bahsedersen daha çok sevinirim. Bu bir tane Beyin Sport bir tweetimizi kaldırdı. İki tane Oh No serisi yapıyorduk. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında. Fenerbahçe'nin ikisi duruyor ama Galatasaray'ın ikisi kaldırıldı. Ne demek istiyorsun bu konuda? Neler söylemek istersin?
Ek olarak söyleyeyim. Aynı video tarzının Trabzonspor bize yapmıştı. O da duruyordu.
Tam olarak ona değinecektim ben de. Aynı videoyu Trabzonspor yaptı. Ne tesadüf ki bunlara hiçbir şekilde telif yok. Ama
Galatasaray var.
Aynen öyle. Ben sözü Ömer'e bırakayım. Aynı şekilde o daha iyi anlatsın.
Şimdi ben teliften çok başı yanmış bir adamım. Benim nereden ne başladığımı biliyordur herkes. Önce ekşi sözlükte başladım yazmaya. Oradan sonra Twitter açtım. Twitter'da video analiz yapıyordum. Benim olayım oydu. Yani bu kadar takipçinin genişleme nedeni bende hep bu oldu. Sonra video analizlerden sonra tabii ki telifle uğraştım çok uzun süre. Yani sürekli hesap kapandı. 3-4 kere askıya gitti. Tweetler sildirildi. Bütün videoları silmek zorunda kaldım. Bunlar oldu. Ama ben bunları yaparken ben hiçbir şekilde hiçbir paylaşım yapamazken Galatasaraylı fenomenlerin çok rahat video paylaştığını ve hiçbir uygulamadan geçmediğini görüyordum. Bu önceden olan bir şeydi. Şimdi bu sene artık artarak Beşiktaş'ın oyuncularının hesabı kapanıyor. Yani futbolcunun hesabını kapatıyorlar telif atarak. Başka bir gol, aynı hafta gol paylaşan başka bir futbolcunun hala şu an Cagne, Galatasaray'daki Cagne'nin hala duruyor sitesinde gol
sabit
ediyorsun.
Sabit tweet'i.
Evet. O hala duruyor ama bizim oyuncumuzun hesabı kapanıyor. Bunu da geçtik. Hadi bu da ayrımcılık. Hadi bize yaptınız. Bizim büyük hesaplarımızı kapattınız. Galatasaray'ı kapatmadınız. Eyvallah. Bizim oyuncuların hesabını kapattınız. Galatasaray'ı kapatmadınız. Eyvallah. Her kulübe birer dakika hak veriyorsunuz. Ayda paylaşmak için birer dakika gol paylaşabilirsin diyorsun. Beşiktaş o bir dakika hakkını Galatasaray maçından yana kullanıyor. Ve Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu tweet'i teliften dolayı siliniyor. Açıklama olarak da yanlışlıkla sildik. Bu artık komik. Bu çocuk kandırmacası gibi bir şey.
Yani.
Bu artık yani dalga geçiyorlar. Bu kadar amatörlük olmaz. Yani bu taraftarlık artık. Çok yoğun bir zaten taraftar kitlesi var Beyin Sports'un içinde, Galatasaray taraftarı. Bunu herkes biliyor. Yani herkes formalı orada.
Özellikle Anda Hanım.
Evet, tabii ki. Herkes formalı ve sürekli buna maruz kalıyoruz. Bu ayrımcılıktan artık bıktık. Yani telifli tweet'i tekrar şimdi Beşiktaş paylaştı ve ilkinden iki kat herhalde daha fazla paylaşıldı. Öyle olacak. Biz kestiği yani sakal gibi ne kadar keserlerse o kadar gürleşerek tekrar çıkacağız. Böyle devam edeceğiz.
Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu yanlışlıkla muhabbeti bahsedildi ya. Yanlışlıkla derken hani taraftarımız bunu yanlış anlamasın. Yani tweet'i sil gibi durum değil. Beyin Sports yetkilileri Twitter'a mail atar. Detaylı bir mail. Mevzu bahis tweet'in videonun linki eklenir. Bu bizden izinsiz olarak paylaşılmıştır denir. Lütfen bunun kaldırılmasını işte sağlayın denir. Yani bunda herhangi bir yanlışlık göremiyorum. Ayrıyeten bunu bir Beyin Sports çalışanı üstlerine danışmadan yapması mümkün değil. Eğer ki öyle bir şey olsaydı bahsi geçen kişinin kovulduğunu veya tatlı dille işte yollarımızı ayırdık denirdi. Yani bu bilerek yapılmış, çok tepki gösterilince de ya işte biz yanlışlıkla sildik, aslında öyle yoktu bilmem ne tarzı bahanelere sığındılar. Yani bizi çocuk yerine koyuyorlar, aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Çok basit uygulamalar bunlar. Yani marka değerimizin düşmesine sebep oluyorlar. Bakıyorsun statlar kötü, yayınlar kötü. Ya koskoca Süper Lig'in Twitter resmi hesabı yok.
Evet.
Yani bunun dahası olamaz. Bütün kulüplere vereceksin yarım saat, 30 dakika, 1 saat süre ayda. Paylaşsın videolarını, 433 adlı kanal paylaşabilsin. Yani reklam. Ne kadar fazla konuşulursan, ne kadar fazla göz önünde bulunursan o kadar fazla oyuncuların bilinir. Oyuncuların değeri artar. Türk futbolu gelişir. Bunlar Türk futbolunun gelişmesindeki en büyük engel. Çok basit ya.
Ben bir soru soracağım hepinize. Bilgisi olan da cevap versin bu konuda. Avrupa'nın önde gelen ligler işte Premier Lig, La Liga, evet. Bundesliga, Serie A. Bu liglerde Fransa Ligi, bu liglerde böyle sosyal mecra hesaplarında kulüplerin veya böyle büyük spor hesaplarının paylaşımlarında bu telif olayı var mı? Çünkü ben çok
kesinlikle
görüyorum.
Yok. Kesinlikle
bu konuda
yok.
Bilgisi olan cevap versin.
Tam şunu diyecektim ben. Hani tam keskin bir bilgim yok ama bu adam bu saydığı liglerin hepsinin YouTube hesapları var ve buradan link videolarını paylaşıyorlar.
Maç özetleri paylaşılıyor.
Maç özeti paylaşıyorlar. Ayın golünü paylaşıyorlar. En iyi 10 gol paylaşıyorlar. İnanılmaz kurtarışlar videosu paylaşıyorlar vesaire. Biz de yani sanki YouTube diye bir yer yokmuş gibi davranıyor Beyin Sports. Kendi sitesinden işte reklam göstermek vesaire. Yani ben hani algılayamıyorum yani bunu. YouTube'da bütün dünyaya erişmek varken neden sadece Beyin Sports'un kendi domaini üzerindeki videoları izletebiliyoruz
şey
falan.
Bu baskı,
çünkü 10 sene önceden takip ediyorlar. O
yani bu baskı evet. Yasal olmayan yollara da itiyor insanları. IPTV'ler, işte bilmem ne sportslar, bilmem neler. Hep böyle farklı mecralara itiyor insanları. Çünkü insanlarda bir ya sen kimsin bana bunu
evet
dayatabiliyorsun muhabbeti oluyor.
Ya yanlış bir şey ama
onlar da bunun farkında ama.
Aynen
yani
öyle.
Bu kaçak yayınlarla alakalı sürekli zaten açıklama yapıyorlar. İşte kendi reklamlarını falan da yapıyorlar. İşte izletmeyin, izlemeyin, izlettirmeyin tarzı ama hani Beyin Sports şu an yani ona mecbur kılıyor. Çünkü yayınları taraflı. Bunu artık hepimiz görüyoruz. Yani Fenerbahçe'ye ayrı bir muamele var. Galatasaray'a hani Ömer'in dediği gibi artık içerideki çalışanların ne durumda olduğunu hani az çok tahmin edebiliyoruz. Beşiktaş'ın sen bütün kulüplere hak veriyorsun. Hani videomuzu paylaşabilirsiniz diye. Fakat sen buna telif atıyorsun. Yani ortada kocaman bir kalitesizlik var. Hani zaten ülke olarak futbolda çok büyük bir kalitesizlik sorunu var. Hani kalite yok. Bunun bir de üstüne yayıncı kuruluşun saçma sapan bir şekilde videolara telif atması, yani Şahin'in de dediği gibi bu işler öyle yanlışlıkla olacak işler değil. Çünkü bir videoyu kaldırtmak için siz alıyorsunuz o videonun linkini ve hatta gerekli olan bilgilerini, onları derleyip toplayıp mail haline getiriyorsunuz. Maili de Twitter'a bildiriyorsunuz. Yani bu bir emek gerektiren, bir uğraş gerektiren bir şey. Yani kesinlikle hani yanlışlıkla silinmedi, öyle bir şey yok. Yani kimse bize veyahut da Anadolu kulübü muamelesi yapmasın veyahut da küçük kulüp muamelesi yapmasın. Kimse hani çocuk değil, herkes görebiliyor bazı gerçekleri. Hani o yüzden ben yayıncı kuruluş üzerinde fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü zaten durumları ortada, acınası evet. Bir durum. Çok da bir şey demek istemiyorum yani.
Sezon sonu da Allah'ın izniyle Bein Sports oluşumundan Türk futbolu kurtulacak. Ama işte burada asıl mesele, çünkü Avrupa'da da Bein Sports önde gelen liglerin yayıncılığını yapıyor. Bu bahsettiğiniz evet. YouTube hesaplarında falan.
Bizim işte yerelde sıkıntı var ya. Bizim yerel işte çalışanlarda dijitlükte sıkıntı var.
YouTube hesaplarında böyle maçları yayınlatan, dediğiniz gibi futbolla ilgili içerikler üreten ülkelerin liglerinde de yayıncı kuruluş birçoğunda Bein Sports var. Bunun acaba yerellikle mi alakası var? Gene
kesinlikle bizle alakası var. Çünkü yurt dışında böyle şeyler konuşulmuyor.
Bu yolun ucu da acaba sürekli şikayet ettiğimiz masa başında oturan belli insanların yürüttüğü ve yönettiği bir şey mi? Ama sezon sonu ben size şimdiden söyleyeyim. Önceliği Fenerbahçe ve Beşiktaşlı başkanlar ve yöneticilerin yaptığı bir şey anlaşması, yayıncı kuruluş anlaşması olacak. Bunda da ben şimdiden söyleyeyim, bilmiyorum bilginiz var mı? Doğan Medya, Demirören'in şeyi, yayıncı kuruluşu, işte D-Smart diyebiliriz buna ve
Demirören internet... Medya, düzeltelim abi onu.
Pardon, Doğan Medya değil, Demirören Medya, eski adıyla Doğan Medya, D-Smart ve internet üstünde online yayınlarda da Acun Ilıcalı öncülük edecek. Öyle bir oluşum peşindeler. Zaten başkanımızın Kulüpler Birliği Başkanı olmasındaki ikna edici unsurlardan biri de bu. Kimse, Galatasaray hariç kimse şu an yayıncı kuruluşun durumundan, bu bahsi geçen şikayet ettiğimiz unsurlardan kimse mutlu değil. Geri kalan 20 takımın tamamı, hatta 2. ligin. O yüzden artık bir 2,5-3 aylık vakitleri kaldı. Oradaki hepimizin de malumu olan işte Galatasaray lobisinin yayıncı kuruluştaki sonu. Artık 2,5-3 aylık dönem. O Hande Hanım'ın olduğu oluşumlar falan artık bitiyor. Önümüzdeki seneden itibaren yayıncı kuruluşun daha adil bir şekilde olayların içinde olacağını düşünüyoruz. Tabii ki ihale sonucu oluyor bu işler. Başkası girip alabilir. Onu bilemiyoruz da şu anki en büyük aday, favori aday bu oluşum. Az önce bahsettiğim oluşum.
Abi güzel bir noktaya değindin. Ben tam o noktada sana şeyi söylemek istiyorum. Birazcık hani hepimizden yaşça büyük olduğun için hani sana söylemeyi uygun gördüm bunu. Beşiktaş'ın attığı tweet şerefiyle, hakkıyla biz çok tepki göstermiştik. Bu Beşiktaş neden tweet atmıyor? Fenerbahçe işte Galatasaray maçında pozisyon hani çok net penaltı ve verilmiyor, VAR'a gidilmiyor vesaire gibisinden şeylerle işte Fenerbahçe bile o kadar kayrılırken ortalığı ayağa kaldırıyor. Biz neden hiçbir şey yapmıyoruz demiştik. Beşiktaş da hani bence cılız olmasına rağmen bir tepki gösterdi.
Ki Fenerbahçe bir gün öncesinde attığı ikinci golde net bir faul varken VAR'a gidilmedi, golü iptal edilmedi. Ona evet. Rağmen tepki gösterebilecek yüzü buldu kendilerinde.
İşte bu tweetle ilgili hani geçmişte de çok fazla böyle şeyler oluyordu. Twitter yokken falan neler yapılıyordu yani. Bir tabii. Oraya değinmek ister misin?
Ya isterseniz biraz böyle öncesinden itibaren alayım, kısaca özetleyeyim.
Tabii buyur abi.
90'larda oluşan bir oluşum var. 90'lı yılların özellikle ikinci yarısına itibaren Türk futboluna dışarıdan müdahale eden bir oluşum var. Şimdi ismini bahsetmeyeyim çünkü... Bir evet. Şekilde birilerinin kulağına gider, canımız yanabilir, gerek yok
gerek buna. Yok.
Orada şöyle bir şey var. Bizi Beşiktaş'ı, Beşiktaş camiasını, Beşiktaşlıları şerefli ikincilik, efendi takım. İşte ne olursa olsun bir şekilde efendiliğini bozmayan takım algısına yönelttiler. Bu bizim camianın genetiğine işledi bir şekilde. Bunu işlettiler. Fenerbahçe'yi de bunu şu şekilde yaptılar. Zengin, paralı, parayla bir şeyi çözebilen ama günün sonunda istedikleri yere gelemeyen bu algıyı da Fenerbahçe'lere oturttular. Ve bunda başarılı oldular. Şimdi bizim önce şu efendilik anlayışını camia olarak sorgulamamız ve bana göre değiştirmemiz gerekiyor. Efendilik şu mudur? Evet, benim hakkım yeniyor ama ben çıkar saha içinde hakemi de yenerim. Saha dışındaki benim başıma örülen çorabı da saha içinde yenerek, yani susarak saha içine yönelerek yenerim mi efendiliktir? Aynen. Efendilik bu mudur? Yoksa o masaya bir koltuk çekip bana da şu maçı verin demekten ziyade adaletin sağlanmasını en gür sesiyle bağırarak konuşup adalet çizgisini aşmadan, efendilik anlayışını bozmadan bunu sağlamak mı acaba? Ben ikincisi tarafındayım. Yani bizim sesimizin gür çıkması gerekiyor artık. Hani haftalardır Beşiktaş açık ara ligin en iyi oynayan, futbol oynayan takımı. Maçlara maç maç bakın, pozisyon pozisyon bakın. Bir şekilde buna herkes kanaat getiriyor. Ama bir bakıyorsunuz puan durumunda 51-51-51 puanda 3 takımda. Bizim oynadığımız futbolun %20'sini %30'unu oynayamayan takımların bizimle aynı puanda olması dünyada görülmeyen, şu anda da faal olan liglerde görülmeyen bir durum. Biz saha içinde kazanıyoruz, bu duruma geldik. Diğer unsurlar, diğer takımlar saha dışı unsurlarıyla aynı puana geldiler. Şimdi burada Beşiktaş yönetiminin bir şekilde artık tren kaçmadan biz bir şekilde saha içinde kazanıyoruz. Çünkü dediğim gibi 10 pozisyona giriyoruz. İkisini 3 tanesini atıyoruz. Verilmeyen penaltılar falan çok canımızı yakmıyor. Ama gün gelecek Ömer'in de dediği gibi 2 ya da 3 pozisyona gireceğiz. Belki o penaltı bizim 3 puanımıza mal olacak, verilmeyen penaltı. Yani tren kaçmadan artık bir şekilde masaya yumruk vurup adaleti istememiz gerekiyor. Bunu başkan bize bundan belki 3 hafta 1 ay önce çok güzel çıktı. A Spor kanalındaydı yanılmıyorsam. Çıkıp hakemler Beşiktaş'ın hakkını kolayca yiyebileceğini düşünmesin. Eğer iş o noktaya gelirse taş üstünde taş bırakmam dedi. Doğru mu cümle? Yanlış, evet, kurmadım
doğru.
Herhalde.
Doğru.
Biz artık kazanırken de Beşiktaş'ın hakkının yenmesinin geri plana itilmesini istemiyoruz. Biz kazanırken zaten saha içinde kazanıyoruz. O adalet sağlanmış olsa bizim şu an diğer takımlarla aramızdaki puan farkının 8-10 olması gerekiyor.
Adalet olsa puan farkı değil, şampiyonluk farkı olması lazımdı.
Açıkçası abi. Aynen öyle. Açıkçası ben şerefiyle hakkıyla tweetinin atılması beni tatmin etmiyor. Basın danışmanlığına getirilen Erol Kaynar'ın biz gerekirse hakemi de yeneriz romantikliği beni tatmin etmiyor. Hatta bana çok küçük düşünülen,
amatörce,
camiayı çok temsil etmeyen bir kafa olarak görüyorum. Mesela çok kısa devam et, bağlayacağım, siz devam edin sonra. Fenerbahçe'ye ben şöyle bir profil istiyorum artık. Beşiktaş'ın bir yöneticisi olsun. Bir televizyona çıktığında, özellikle maç sonunda çıksın. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, artık oradaki rakibimiz kimse, bunların taraftarları o adamı görünce sinir krizine geçirsin abi. Ben böyle bir yönetici profili istiyorum.
Geçen hafta artık Sergen Yalçın için bunu bahsetmiştik.
Mesela Fenerbahçe'de bunu geçen başka bir yayında da size söyledim. Fenerbahçe'de Mahmut Uslu vardı. Mahmut Uslu şimdi emekliye ayrıldı. Aynı profilde Alper Pirsen diye birini buldular. Adam çıkınca televizyona sinir krizleri geçiriyor. Bütün taraftarlar, rakip takım taraftarları. Ben Beşiktaş'ta da artık bunu görmek istiyorum. Efendilik bir yere kadar.
Doğru, kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle de bir şey var. Bunlar bize hep dayanak yapılmış rakibin bazı şeylerine. Yani hani mesela bazı bestelerimiz var bizim. Şampiyon olmasam bile diye bir bestemiz var.
Aldırma yani, kartal aldırma.
Aldırma kartal. Şampiyon olmasam bile seveceğiz seni. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Şampiyon olmasanız bile bize çok koymaz demek. Şimdi Beşiktaş büyük takım. 1903'te kurulduğundan beri Beşiktaş büyük takımsa Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynar. Ve şampiyon evet, olmak da hedefidir. Bana koyar
yani şampiyon olamamak.
Hedefi de şampiyon olmaktır. Beşiktaş sahada hakemi yenmek zorunda mıdır? Hayır. Hiçbir takım sahada hakemi yenmek zorunda değildir. Hakem adil olacak, o kadar. Başka bir şey yok. Adil olana kadar uğraşacaksın, mücadele edeceksin. Her hafta söyleyeceksin. Sergen Hoca bak, kazandığımız 4-0 kazandığımız haftadan sonra bile çıkıp hakemler hakkında konuşuyor. Konuşacak. Konuşmak zorundasın. Beşiktaş'ın senelerdir hakkı böyle yendi. Beşiktaş'ın bir maçta 2017-2018 şampiyonluğu çalındı Ali Palavıyık'la. Bunları unutmayalım. Cem Papila denen adam var. Ahmet Çakar, Vahap Beyaz. Bak bir yıldız saydım şu anda. 4 evet. tane 5 tane hakemle bir yıldız sayıyoruz. Beşiktaş'ın artık böyle herhalde hakemi de yenebiliriz ya deme lüksü yok. Beşiktaş hakemi adil olmaya zorlamak zorunda. Çünkü her hafta kafasına vurarak. Hakemi yenemiyorsun. Hakem kafaya koyarsa bir maçta da alır. Galatasaray deplasmanına gideceğiz. 3 puandan aşağı puanla girersek hakem her türlü ayağıyla gol de atar. Beşiktaş'ın gol yemişliği de var hakemden.
Tarihte belki. Tabii hakem ki. Tarafından gol yemek.
Tabii. Yani o da olur. Yani yönetimin de Sergen Hoca'nın sertliğine yetişmesi lazım. Bu şart. Tabii şöyle katılıyorum. Sabit bir adam olacak. Hakikaten. Sabit bir adam olacak ve gerekirse her maç sonu biz yazıyoruz yani Twitter'da, şurada, burada, her yerde akıyor yapılan hakem hataları. Ceza yayında verilmeyen fauller, son hata hakem rakibe vermeler, yanlış taçlar, her şey var. 1000 tane şey var. Çıkacak. Abi liste mi yapmış adam? Çıktısını alacak. Maç bitti mi? Bitti. Şu dakikada penaltımız verilmedi. Şu dakikada şu verilmedi. Şu dakikada VAR'a gitmedi. Bunların hepsini söylersin. Bunları söylediğin zaman artık haftaya çıkacak hakem diyecek ki ulan ben bu listede adım geçmesin. Beni ortaya atacaklar. Ya yani bu temkinliliği sağlamak zorundayız. Hakemlere de MHK'ye de. Yani ortam boş değil demek zorundayız. Kimse yok değil demek zorundayız. Çünkü Beşiktaş yalnız. Yani Beşiktaş'ın masada kendinden başka kimsesi yok.
At koşturuyorlar ya. Yani konuşurken aklıma gelen tek şey hem Galatasaray maçında hem de bu maçta Larin'in taç çizgisi önünde verilen fauller yani Larin'e. Yani sen mi yazmıştın işte birisi yazmış tam emin değilim. Larin'in bu sakinliği beni öldürecek diye. Yani adam sakin diye çıldırmıyor diye bu adam. Verilen fauller şaka mı yani? Jackne'nin eline dokunuyor. Jackne vurulmuş gibi takla atıyor. Hakem bayrağını sallıyor sanki böyle yani dirsek yemiş gibi ki yani yarım metre önünde yani ne yapsa görebileceğim bir mesafede. Yani orada gidip o faulü veriyor, takla atıyor adam. Ondan sonra işte Şahin de paylaşmıştı ya o videoyu izlerken gülüyorum. Tamam gülmemek lazım, kızmak lazım. Gençler Birliği maçında Larin taç çizgisinde adam saçma sapan yürürken düşüyor. Ondan sonra bir de hakeme bakıyor yani niye faul vermiyorsun gibi. Hakem de adam baktığı için faul veriyor ya. Böyle bir şey olamaz ya Larin. Ne olduğunu anlamıyor Larin.
İngiliz The Sun yani. Gazetesi bu nasıl faul diye ona paylaştı. Ona da telif
atmışlardı.
Yani yurt dışında artık Türkiye'deki hakem hataları artık yurt dışında bunun kör mü bu hakem falan filan diye paylaşılıyor. Artık öyle utanç verici seviye yani. Mozambik ligine çevirdiler bu ligi. Böyle komik bir lig haline çevirdiler. Bakalım nereye kadar devam edecek. Devam etsin. Bakalım.
50 dakikayı bulduk yaklaşık. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da sağ dışı bittiyse sağ içine dönmek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim yoksa yavaş yavaş kapatalım bence.
Sağ içinde iyiyiz. Böyle devam edelim. Hani oyunumuz güzel. Oyuncularımız hani bazıları formsuz olsa da takım içindeki hava muazzam. Herkes inanıyor. Hani şampiyonluğa oynayan takımlar yani 3 büyükler arasında en iyi topu biz oynuyoruz. Kupada da varız. Yarı finaldeyiz. Ligde de doğru düzgün devam ediyoruz. Yani bu şekilde devam edelim. Sene sonunda inşallah 2 kupayla 3 kupayla yılı kapatırız.
Ben biraz bu podcast için dinleyenler, buraya kadar dinleyenlere, önceki bölümleri dinleyenlere bir teşekkür etmek istiyorum. Pek konuşamadık o konuda. Güzel bir destek veriyorlar. Yenilenen kadromuzla da son hafta rekor kırmışız dinlenme sayısında. Çok teşekkür ediyoruz. Yakında YouTube'a da bir atılım yapmayı düşünüyoruz. Hatta bugün onun toplantısını yaptık beraber.
Evet.
Güzel işler olacak beraber. Takip etmeye devam edin. Yani sizler sayesinde bir yerlere sesimiz ulaşıyor. Herkese çok teşekkürler.
Güzel bir teşekkür oldu. Ben de bunu yapmayı düşünüyordum. Sen yaptığın için teşekkür ederim Ömer Aga.
Böyle rol çalar işte. Beklersen.
Olsun. Yani çalan Ömer olsun, siz olun ya. Öyle bir şey olamaz. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Biz de takımda bahsettik ya, saha dışı, saha içi. Aslında bu saha dışı ve saha içi bizim aleyhimizde yapılan bütün kararlar, bütün yaptırımlar takımın Sergen Hoca'ya, Sergen Hoca'nın başkana, başkanın tribüne, tribünün de komple takıma derin bir duygu beslemesine sebep oldu. Bütün vurdum duymaz oyuncular gol attığında Laiç en son tribünden atladı aşağıya, sevince ortak oldu. Bakıyorsun Dorukhan, tamam ne kadar sallasak ki haklı şekilde sallasak, canını dişine takarak en son maçta güzel oynadı. Necip'e bakıyorsun, adamın bir kanatları eksik yani. Kanat takmış uçacak yani adam. Hani topu ısırıp patlatacak topu. Wellington keza aynı. Bütün olumsuz tepkilere rağmen. Yani bir takım olmayı başardık. Bunda bence Sergen Hoca'nın bayrak, geçen hafta geçen haftaki yayında Taha abinin güzel bir lafı vardı. İşte bayrak Kamiya adam lideri. Olmayı. Bayrak adam ile biz o sancağı taşıyoruz yani. Şu an şampiyonluğa doğru emin adımlarla koşuyoruz, yürümüyoruz bence.
Ben de son sözümü söyleyeyim. Özellikle sosyal mecra kullanan arkadaşlardan bir özel ricam olacak. Geçen hafta mesela Yaşar Kemal Uğurlu konusunda o hakem bizim maçımıza, Gençler Birliği maçımıza doğranmak, yani Beşiktaş'ı doğramak üzerine atanmış bir hakemdi. Hepimiz biliyoruz bunu. Daha hani ekstra konuşmaya gerek yok. Sosyal mecralarda, özellikle Twitter'da 100 binin üstünde sanırım Beşiktaşlar tweet attı. Bu konuya çok eğildi. Saha içinde gördük, etkisi oldu bize. Kimse atacağı bir tweet'i küçümsemesin. Ya bizim ne faydamız olur gözüyle görmesin bu durumu. Yönetimden beklediğimiz karşılığını bulamadığımız işleri Beşiktaşlı olarak biz de yapabiliyoruz. Tamam, yönetim kadar, bir başkan kadar çok büyük etkimiz olmasa da hepimizin yumrukları birleşince kocaman bir yumruğa dönüşüyor ve kuzu gibi adaletli bir şekilde maç yönetmek zorunda kalıyor gördüğümüz gibi. Kimse bundan utanmasın, gocunmasın. Elinden geleni yapsın, yazsın. Şüpheli olduğu her şeyi yazsın. Biz yazıyoruz. Bizden görüp de yazabilirler. Paylaşabilirler bir şekilde. Bizim de bu mücadelede Şahin'in dediği gibi camia liderimiz olan artık Sergen Hoca'nın yanında kızsak da bazılarına, çok iyi niyetli olarak Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda böyle o taşa bir omuz atan futbolcularımızın yanında olmamız lazım. Eksik olduğunu bildiğimiz halde yönetimin yanında olmamız lazım. Çünkü günün sonunda kazanan Beşiktaş olacak. Günün sonunda kazanan biz olacağız. Biz sevineceğiz. Çünkü biz bir şekilde hayata Beşiktaş'ta tutunan insanlarız. Şu aralar hatta bütün hani insanların, özellikle ülkemizdeki insanların hayatlarından çok memnun, mutlu olduğunu düşünmüyoruz. Bir Beşiktaş'ımız var elimizde. Buna da sonuna kadar sahip çıkalım. Destek olalım. Yazdığımız, paylaştığımız hiçbir şeyi küçümsemeden sonuna kadar biz de mücadelenin içinde olalım diyorum. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinleyen, pardon. İzlemek de bugün oldu işte YouTube konusunda.
Evet, izleme kısmına da geçeceğiz yakında. İnşallah aynen. Bir heyecan yaratan bir şey o da bizim için. Bugün de görüşmüştük. Daha da görüşmelerimiz devam edecek. Ha, izleyen ve dinleyen, bizi paylaşan herkese çok teşekkürler. Takip edenlere de. Düzenli olarak bu Beşiktaş Köyü podcast'i yapmaya devam edeceğiz. Sizin varlığınızla birlikte tabii ki. Ben hem dinleyenler hem de size çok teşekkür ediyorum beyler. Sağlıkla biz kalın. Biz
teşekkür ederiz.
Herkese hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Basecast.